Ayrım 3. Stepan Çikolova Köyü. Dostoyevski. Sayfa 22. Anam babam ölüp de dünyada yapayalnız kaldığım zaman bir çocuktu. Dayım babamın yerini tuttu, beni okuttu. Kısacası bana her öz babanın yapamayacağını yaptı. Beni yanına ilk aldığı günden beri ona bütün kalbimle bağlanmıştım. 10 yaşlarında kadardım. Birbirimize çok çabuk ısınarak anlaştığımızı hatırlıyorum. Birlikte topaç çeviriyorduk. Bir gün ikimize de akraba olan hırçın bir koca karının başlığını aşırmıştık. Ben başlığı hemen bir uçurtmanın kuyruğuna bağlayarak havaya uçurdum. Yıllardan sonra dayımla Petersburg'da buluştuk ama o pek az kaldı. Tahsilimi bitirmek üzereydim. Genç ruhumun bütün ateşiyle ona yeniden bağlandım. Onun asaletini, yumuşak başlılığını, dürüstlüğünü, neşesini ve son derece saf olduğunu görüp şaşmıştım. Zaten bu özellikleri herkesi kendisine çekiyordu. Üniversiteyi bitirince bir süre işsiz güçsüz Petersburg'da kaldım. Birçok toy delikanlı gibi ben de en kısa zamanda göz kamaştırıcı bir sürü büyük iş başaracağıma inanıyor, Petersburg'dan ayrılmak istemiyordum. Dayımla seyrek ancak paraya ihtiyacım olduğu zaman mektuplaşıyordum. O da ricalarımı hiçbir zaman geri çevirmiyordu. Tam o sıralarda Petersburg'a bir iş için gelen ve dayımın evinde yatıp kalkan birisinden Stepan Çikova'da garip şeyler geçtiğini duydum. İşittiklerim beni hem meraka hem de hayrete düşürdü. Dayıma daha sık yazmaya başladım. Cevapları daima kapalı, garipti. Her mektubunda ancak tahsilimden söz açıyor, ileride benden bu sahada çok şeyler beklediğini yazıyordu. Birdenbire oldukça uzun süren bir aralıktan sonra garip, ötekilere hiç benzemeyen bir mektup aldım. İçi öyle tuhaf imalarla, karmakarışık tezatlarla doluydu ki önce bir şey anlayamadım. Yalnız son derece şaşkın bir halde bulunduğu anlaşılıyordu. Tamamıyla açıktı ki dayım bana ciddi ciddi inandırmaya çalışarak, hatta yalvarırcasına evinde büyüttüğü bir kızla evlenmemi teklif ediyordu. Bu Yejevikin adında çok yoksul bir taşra memurunun kızıydı. Dayımın hesabına Moskova'nın en iyi okullarından birinde okumuştu. Şimdi çocuklarına mürebbiyelik ediyordu. Dayımın yazdığına göre kız bedbahtmış, onu mutlu etmek elimdeymiş. Bunu yapmakla iyi kalplilik gösterecekmişim. Dayım kalbimin asilliğine hitap ederek kıza çeyiz vermeyi de vaat ediyordu. Yalnız çeyiz konusunu biraz üstü kapalı ve adeta korkarak geçiyor, mektubunu da büyük bir sır olarak saklamamı rica ediyordu. Bu mektup beni adam akıllı sarstı. Zaten benim gibi daha dün gözünü açmış hangi delikanlıyı böyle bir teklif, hele hiç olmazsa bunun romantik tarafı çekmez. Aynı zamanda işittiğime göre bu genç mürebbiye gayet de güzelmiş. Dayıma hemen Stepan Çikova'ya hareket edeceğimi yazdığım halde kararsızdım. Dayım mektupla birlikte yol paramı da göndermişti. Bununla beraber endişe, hatta merak içinde Petersburg'da 3 hafta kadar oyalandım. Bir gün tesadüfen dayımın eski bir arkadaşıyla karşılaştım. Kafkas'tan Petersburg'a dönüşünde yolunun üstünde bulunan Stepan Çikova'ya da uğramıştı. Bu yaşını başına almış ağırbaşlı bir bekardı. Bana dert yanar gibi Foma Fomiç'ten ve bir de henüz o güne kadar duymadığım bir meseleden bahsetti. Foma Fomiç de generalin karısı dayımı acayip evde kalmış, kart, Handi ise yarı deli bir kızla evlendirmeye karar vermişler. Kızın garip bir geçmişi, 500.000'a yakın da parası varmış. Generalin karısı kızı aralarında bir akrabalık bulunduğuna inandırmış, sonra da beraber oturmak için kandırmış. Elbette dayım buna fena halde üzülüyormuş ama eninde sonunda yine de şu 500.000'la evlenecekmiş galiba. Öte yandan iki kafadar generalin karısıyla Foma Fomiç, dayımın çocuklarının zavallı savunmasız mürebbiyesini dehşetli sıkıştırıyorlar, evden atmaya çalışıyorlarmış. Besbelli albayın ona aşık olacağından korkarak, yahut da artık olduğu için, bu son sözler beni hayrete düşürmüştü. Bununla beraber dayımın aşkından bahseden zat ya sorularımı esaslı cevaplandırmıyor yahut da cevap vermek istemiyordu. Zaten sözleri ağzından 1000 nazla dirhem dirhem çıkıyordu. Ayrıntı vermekten kaçındığı belliydi. Bütün bunlar beni hayli düşündürdü. Verilen haberle dayımın mektuptaki teklifi arasında garip bir tezat vardı. Ama fazla zaman kaybedemezdim. Stepan Çikova'ya gitmeye karar verdim. Niyetim dayımın sağduyusuna hitap ederek onu teselli etmek, hatta elimden geldiği kadar kurtarmaya çalışmak. Yani Foma'yı Stepan Çikova'dan def ederek kart kızla yapılacak uğursuz evlenme işini bozmaktı. Kanımca dayımın aşkı şu muzır Foma'nın bir uydurmasından ibaretti. Ben de şu zavallı fakat şüphesiz cazibeli kızı evlenme teklifiyle mutlu edecektim falan filan. Gitgide o kadar coştum, kendi kendime o kadar telkin ettim ki gençlik ve duraklama devresinden sonra bu sefer de tam tersine bir an evvel bir takım harikalar yaratmak, kahramanlıklar göstermek için şiddetli bir arzuya kapıldım. Hatta masum, sevimli bir mahlukun saadeti uğruna kendimi feda etmeyi de olağanüstü bir mertlik sayıyordum. Kısacası hatırımda kaldığına göre yol boyunca kendimden pek memnundum. Temmuz ayıydı. Güneş pırıl pırıl parlıyordu. Önümde göz alabildiğine buğday tarlaları uzanıyordu. Petersburg'da uzun zaman kapalı oturduğum için gördüklerim beni pek sarıyordu. İkinci bölüm. Bay Bahçeyev. Yolculuğum sona eriyordu. Stepan Çikova'ya 10 Verskala B adlı küçük bir kasabadan geçerken arabanın ön tekerleğinin lastiği koptu. Demirhanenin önünde durmak zorunda kaldık. Lastiği 10 verslik yola göre takmak uzun sürmeyecekti. Böylece bir yandan ustalar çalışırken ben de demirhanenin yanında beklemeye karar verdim. Arabamdan inince orada şişman bir adam gördüm. O da benim gibi arabasının tamiri için yolundan kalmıştı. Bir saatten beri kızgın güneşin altında ayakta duruyor, bağırıp küfrediyor, güzel arabasının etrafında telaşlı telaşlı çalışan ustaları hırçın bir sabırsızlıkla sıkıştırıyordu. Bu hırçın bayın daha ilk bakışta dırdırcının biri olduğunu anladım. 45 yaşlarında orta boydu, çok şişman, çopur yüzlüydü. Şişmanlığı, iri gırtlak kemiği ve sarkan yanakları adamın rahat bir çiftlik sahibi hayatı sürdüğünü gösteriyordu. Göze çarpacak derecede kadını andıran bir hali vardı. Elbisesi geniş, rahat, temizdi ama hiç de modaya uygun değildi. Ömründe beni ilk defa gördüğü ve kendisiyle tek kelime konuşmadığım halde nedense bana da kızgın görünüyordu. Bunu daha arabadan indiğim zaman üstüme çevrilen hiddetli bakışlarından anlamıştım. Bense onunla tanışmayı pek istiyordum. Birbirleriyle çene çalan uşaklarından bu zatı Stepan Çikova'dan, dayımdan geldiğini anlamıştım. Bazı şeyleri öğrenmem için tam fırsattı. Kasketimi çıkararak olanca nezaketimle, bazen yolda insanın başına gelen böyle aksiliklerden, gecikmelerden söz açmak istediğimse de şişko somurttu, hırçın bir bakışla beni yukarıdan aşağıya süzerek bir şeyler omurdandı ve bana ağır ağır sırtını döndü. Sanki yolda rastlanan engellere dair söylediğim sözleri duymamış gibi oda uşağına dönerek birdenbire ''Grişka, ne omurdanıp duruyorsun orada?'' diye bağırdı. ''Canın sopa istiyor galiba.'' Ak saçlı eski zaman uşaklarından biriydi bu Grişka. Uzun redingot giymişti ve gayet uzun favorileri vardı. Bazı belirtilere göre o da pek kızgındı, kendi kendine söylenip duruyordu. Efendi ile uşağı arasında hemen bir çatışma oldu. Grişka kendi kendine mırıldanıyormuş gibi hemen herkesin işiteceği kadar yüksek sesle ''Sopa attıracakmış'' dedi. ''Bağır bağırabildiğin kadar bakalım.'' Sonra kızgın bir tavırla dönerek araba ile uğraşmaya başladı. Şişko birden morardı. ''Ne dedin? Bağır bakalım ha? Bir de karşılık veriyorsun.'' diye aykırdı. ''Siz de Tanrı aşkına niye üstüme varıyorsunuz bu kadar? İnsana ağız açtırmıyorsunuz yani.''
''Üstüne varıyormuşum, duydunuz mu? Demek bana dilediği gibi kafa tutacak, ben de ağız açmayacağım ha?''
''Sahi ben ne söyledim şimdi?''
''Ne mi? Yalan mı? Hem niçin söylendiğini de biliyorum. Yemeğe kalmadan yola çıktım da ondan.''
''Bana ne? İsterseniz hiç yemek yemeyin, bana göre hava hoş. Zaten size bir şey söylediğim de yoktu benim. Demircilere söyleniyordum.''
''Demircilere mi? Onlara ne diye söylenecekmişsin sanki?''
Onlara değilse arabaya söyleniyordum.
Peki ona neden söyleniyorsun?
Kırıldığı için. Kırılmasın bir daha, sağlam dursun.
Arabaya söyleniyormuş. Arabaya değil, hırsın bana, yalnız bana. Hem suçlu hem güçlü.
Aman beyim, ne istiyorsunuz benden? Bırakın Tanrı aşkına.
Ya sen? Ne diye bütün yol boyunca baykuş gibi somurttun, tek laf etmedin? Başka zaman pekala çenen açılır.
Ağzıma sinek kaçmasın diye baykuş gibi somurttum. Size masal mı anlatacaktım yani? Masala bu kadar meraklıysanız masalcı karı Malanya'yı yanınızdan ayırmayın. Şişko karşılık vermek için ağzını açtıysa da besbelli söyleyecek bir şey bulamadı, sustu. Uşağı kuvvetli mantığından ve tanıklar huzurunda beynin üzerindeki etkisinden memnun olarak iki kat artan bir çalımla işçilere döndü, bir şeyler göstermeye başladı. Tanışma teşebbüsüm beceriksizliğim yüzünden boşa gitmişti. Lakin hiç ummadığım bir şey yardımıma yetişti. Demirhanenin yanında Nuh Nebi'den kalma tekerlekleri olmayan ve her gün boşuna tamir bekleyen kapalı bir arabanın penceresinden ansızın uyku sersemi, yıkanmamış saçı başı dağınık bir yüz uzandı. O anda ustalar arasında bir kahkaha kopuverdi. Arabadan bakan adam içeride kilitlenmiş çıkamıyordu. Sarhoşken oraya yatırılmıştı. Şimdi ayılmış, dışarı çıkarmaları için yalvarıp duruyordu. Sonunda birisine aletlerini getirmesi için ricaya başladı. Bu hal oradakileri pek eğlendiriyordu. Bazı insanlar vardır ki en garip şeylerden neşelenir, keyiflenirler. Sarhoş bir herifin yüz buruşturmaları, sokakta ayağı kayarak düşen bir adam, iki kadının kavga etmesi gibi haller bazı insanların nedense pek hoşuna gider. Şişko çiftlik sahibi de bunlardan biriydi. Yavaş yavaş yüzünün kızgın ve somurtkan hali kayboluyor, halinden memnun, sevimli bir ifade almaya başlıyordu. Sonunda büsbütün açıldı. İlgiyle Vasilyev bu galiba dedi. Oraya nasıl girmiş? Her taraftan Vasilyev Bay Stepan Alekseyiç, Vasilyev diye bağırmaya başladılar. Yaşlı, uzun boylu, zayıf ve sert, ukalaca yüzlü, arkadaşları üzerinde büyüklük taslayan bir usta, biraz kafayı tütsülemiş de beyim dedi. 3 gündür işini bırakmış, bizde saklanıyor, bize musallat oldu. Şimdi keskisini istiyor. Ne yapacaksın keskiyi, akuş beyinli herif? Bir tane aleti kaldı, onu da reyine koyacak. Vasilyev kafasını dışarıya uzatmış ince çatlak bir sesle, ne olacak Aryipuşka, para kuş misali, bir konar sonra da pırrr diye uçuverir, çıkar beni Tanrı aşkına diye yalvarıp duruyordu. Aryip sert bir sesle, otur oturduğun yerde herif dedi, 3 gündür kendine değilsin, seni bugün sabaha karşı sokakta bulup getirdiler. Tanrı'ya şükret ki sakladık. Matyev İlyeç'e de hastalandığını söyledik. Yedek sancılarına tutuldu dedik. Yine kahkahalar yükseldi. Kes kim nerede? Bizim Zuy'da. Nereden de tutturdun şunu be? Herif müthiş ayyaş oldu çıktı Bay Stepan Alekseyiç. Şişko kahkahadan boğularak hırıltılı bir sesle, seni kerata seni, demek şehirde böyle çalışıyorsun, aletlerini reyine koyuyorsun ha diye bağırdı. Birdenbire neşelendi, keyfi yerine geldi. Sonra hiç beklemediğim halde birdenbire bana dönerek, öyle usta marangozdur ki Moskova'da eşi az bulunur dedi. Ama Teres el alem hep böyle kepaze olur. Çıkar onu artık arayıp, belki bir sıkıntısı vardır. Bayın dediğini yaptılar. Zaten arabanın kapısına çiviyi Vasilyev ayıldığı zaman onunla eğlenmek için mıhlamışlardı. Çiviyi çıkardılar. Vasilyev dışarı fırladı. Üstü başı perişan, kirli, yırtık pırtıktı. Güneşten gözlerini kırpıştırıyordu. Aksırdı, sendeledi. Sonra elini gözlerine siper ederek etrafa bakındı. Başını sallayarak ne kalabalık, ne kalabalık dedi. Kendi kendine sitem ediyormuşçasına mahzun düşünceli bir tavırla ''Hepsi de ayık'' diye uzatarak ekledi. ''Eh günaydın çocuklar, hepinize iyi, neşeli bir gün dilerim.'' Bir kahkaha daha koptu. ''Hayırlı gün diliyor bize, neredeyse akşam olacak, farkında değil misin kılıksız herif?'' ''Sarhoşun kusuruna bakılmaz, biz böyleyiz işte, bir oluruz ama pir oluruz.'' Şişko bir kere daha katıla katıla amma da geveze diye bağırdı. Sonra bana dostça bakış fırlatarak devam etti. Hiç utanmıyor musun Vasilyev? Kederden Bay Stepan Alekseyeviç dedi, kederden. Tekrar kederinden söz açabildiğine pek memnun olduğu belliydi. Hiç kimsenin tatmadığı bir keder bu. Bizi Foma Fom için üzerine yazıyorlar. Şişko birdenbire heyecanlanarak kimi, ne zaman diye bağırdı. Ben de bir adım yaklaştım. Bu tuhaf mesele beni de ilgilendirmeye başlamıştı. Bütün Kapitonovluları, Tanrı uzun ömür versin, albay beyimiz miras aldığı Kapitonovka'yı baştan başa Foma Fomiç'e bağışlayacakmış.
Tam 70 can ayırıyor. Al Foma diyor. Bugün mesela bir şeyciğin yok. Ufacık bir mülk sahibisin. Ölen babandan köle olarak yalnız Ladoga gölünde aşar toplayan iki küçük balık kaldı.
Vasilyev hikayesinin Foma Fomiç hakkındaki sözlerini insafsız bir alayla ve zevkle söyleyerek devam etti.
Çünkü merhum pederin nereden geldiği, ne idüğü belirsiz bir kişi zadeydi. O da senin gibi beylerin yanına sığınıyor, mutfaklarından geçiniyordu. Ama benim Kapiton Avukayı üzerine yazınca sen de bir mülk sahibi kişizade olursun, adamların olur. Asalete kavuşunca yat aşağı, gel keyfim gel.
Ama Stepan Alekseyeviç artık onu dinlemiyordu. Vasilyev'in yarı sarhoş bir halde anlattıkları onun üzerinde müthiş bir etki yapmıştı. Şişko o kadar kızmıştı ki morardı, hançeresi titremeye başladı, küçük gözleri kan çanağına döndü, inme inecek sandı. Konuşurken nefesi tıkanıyordu.
Bir bu eksikti. Şu hergele sığıntı Foma mülk sahibi olacak ha? Tüh, Tanrı hepinizin belasını versin. Hey buraya bakın, elinizi çabuk tutun. Eve, hemen eve.
Kararsız bir tavırla öne doğru çıkarak, izin verirseniz bir şey soracağım dedim. Demin Foma Fomiç'ten bahsettiniz. Yanılmıyorsam soyadı Opiskin'dir. Bir şey öğrenmek istiyorum. Yani bazı sebepler beni bu zatla ilgilendiriyor. Bunun için şu adamcağızın efendisi Yegor İlyich Rostanoviç'in Foma Fomiç'e köylerinden birini bağışlamak istediği hakkındaki sözlerinin ne derece doğru olduğunu öğrenmeyi arzu ederdim. Bunu pek merak ediyorum. Hem de ben şişman zat sözümü keserek
''Müsaade buyurursanız benim de size soracağım var.'' dedi. ''Bu sizin zat diye bahsettiğiniz benim de layık olduğu şekilde musibet, teres heriften başka bir şey diyemeyeceğim. Adam sizi ne yönden ilgilendiriyor?'' Bir şahsiyete sahip olabilir mi şu mendebur hiç? Şahs değil, kepazenin kepazesi.
Foma Fomiç'i henüz tanımadığımı, Yegor İlyich Rostanev'in dayım, kendi adımın da Sergey Aleksandrovich filan olduğunu açıkladım.
Sakın şu bilgin adam olmayasınız. Aman iki gözüm, siz orada dört gözle bekliyorlar.
Şişko çok sevinmişti.
Ben de oradan, Stepan Çikova'dan henüz ayrıldım. Sofradan kalktım, yola çıktım. Pudingi bile yemeden bıraktım. Foma ile bir arada oturmak ne mümkün. Lanet herif yüzünden kavga etmediğim kimse kalmadı. Ama ne tesadüf yani. Kusuruma bakmayın canım. Ben Stepan Alekseyiç Bahçeyev'im. Sizi nah şu kadarcıkken hatırlıyorum. Ah kim derdi ki? Artık izin verin de.
Şişko beni kucakladı. İlk heyecan anları geçince fırsatı kaybetmeden sormaya başladım. Bu Foma da kim oluyor? Bütün evi nasıl elde etmiş? Sopayı basıp onu sepetleyecek adam yok mu orada? Doğrusunu isterseniz...
Onu nasıl kovarlar? Aklınızı mı kaçırdınız? Yegor İlyich herifin karşısında susta duruyor. Foma bir gün perşembeye çarşamba denmesini istemiş. Perşembe olmasın, çarşambayı istiyorum diye tutturmuş da oradakilerin hepsi tam iki hafta perşembeye çarşamba demişler. Belki sözlerim size yalan gelir ama inanın nah şu kadarcık hilafım yok. Tam kaptan Cook'a göre bir iş.
Bunları ben de duydum ama doğrusunu isterseniz.
Ne doğrusu? Dolamışsınız dilinize şunu. Ne doğrusundan bahsediyorsunuz? Siz havadisi benden alın, benden. Ne yaban yerdir geldiğim yer bilemezsiniz. Albayımız Yegor İlyich'in validesi, gerçi pek saygıdeğer bir bayan, üstelik de general karısı ama kaç para eder? Hatuncağız iyiden iyiye bunamış artık. Şu melun Fomka'ya toz kondurmuyor. Zaten her işin başı da o. Herifi evlerine o sokmuştu. Öteki de kadını adam akıllı afsunladı. Hem de kadın 50 yaşında General Krahotkin'i tavladıktan sonra ekselans unvanını taşıyor. Gel gelelim Fomka'nın karşısında sanki dilini yutmuş gibi oluyor. Yegor İlyich'in şu 40 yaşına kadar koca bulamayan kart hemşiresi Praskovya İlyinichna'nın sözünü bile etmek istemem. Oflayıp pufluyor, tavuk gibi gıdaklayıp duruyor. İnsanı doğduğuna doğacağına pişman ediyor. Kısacası kadın cinsinden olmaktan başka meziyeti yok mübareğin. Sen de ona sadece bunun hatırına saygı göster. Vay canına, teyzeniz oluyor, bunları söylemekle ayıp ettik galiba.
Albayın küçük henüz 16'sındaki kızı Aleksandra Yegorovna bence içlerinde en akıllısı.
Foma'yı hiç saymıyor. Sevimli kızcağız, pek hoşuma gitti doğrusu. Kime saygı gösterecek yani? Fomka olup olacağı rahmetli General Krahotkin'in soytarısıydı. Generalin gönlünü eğlendirmek için türlü türlü hayvan taklidi yapar dururdu. Elin ayısı adam oldu çıktı. Şimdi de albay dayınız şu emekli soytarıya öz babasıymış gibi saygı gösteriyor. Tepesine çıkarmış, tapınıyor şu dal kavuk parçasına, tüh!
Efendim, yoksulluk ayıp değil, hem de doğrusunu isterseniz bir şey sormama müsaade buyurun. Güzel mi, zeki mi bu adam?
Kim? Foma mı?
Evet, tasvir gibi güzel. Bahçıyev'in sesi hiddetle doğal olmayan bir şekilde titriyordu. Sorularımın onu kızdırmaya başladığı belliydi. Artık bana da şüpheyle bakıyordu.
Tasvir gibi güzel ya, duydunuz mu çocuklar? Tam da buldu güzel adamı. Ama madem ki her şeyi en ince noktasına kadar bilmek istiyorsunuz, söyleyeyim. Ucubedir o, ucube. Bari keratanın ince bir zekası, hoş nükleleri olsa ne gezer? İşin doğrusu bu büyücü herif afsunlamış onları. Tövbeler olsun. Lafını ederken bile çenem yoruldu. İnsan lanet okuyup bir daha adını anmamalı bu herifin.
Sözlerinize bütün sinirlerimi ayaklandırdınız bayım.
Hey, buraya bakın, hala mı olmadı?
Üçüncü aylamın sonu. Sayfa 35.